Şiir Gemisi.
Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz Şiir Gemisi'ne. Şiir Gemisi'nin güvertesinden 24. kez sizi şiirlerle selamlıyoruz. Bile Dayaman ve Feray Uz birlikte hazırlıyorlar programı. Aslı Yıkılmaz'la çalışıyoruz teknik masada ve ben Yasemin Pamukçu. Bu hafta da sizlerle Atilla İlhan'ı konuşurken birlikte olacağım. Cumhuriyet döneminin en büyük şairlerinden olduğunu söylemiştik sizlere geçen hafta. Evet, bir diğer ismi ise Kaptan. Bile Dayaman da öyle hitap ediyor. Atilla İlhan'ı konuşacağız sevgili dinleyenlerimiz. Bu hafta da aslında ikinci bölümü diyebiliriz bu Atilla İlhan sohbeti için. Kendi deyimiyle onun kuşağı Cumhuriyet kuşağı ve ona göre hayat hayal kırıklıklarıyla dolu bir hayat. İşte biz de büyük şairin hayatına ışık tutmaya çalışıyoruz. Birbirinden güzel şiirlerini sizlerle paylaşarak. Bile Dayaman hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
Biz de sizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Ve geçen haftaki programımızı Ben Sana Mecburum şiiriyle kapatmıştık.
Evet, çok güzel okumuştunuz gerçekten.
Çok güzel bir şiir. Yerinize ama sağlık. Nasıl? Ya belki bir erkek ağzından çok daha kıymetli ama evet. Ne yapalım yani, bana mecbur kaldınız. Yapacak bir şey yok.
Estağfurullah.
Evet sevgili dinleyenlerimiz, bir taraftan şurada kaldığımızı anımsar gibiyim. Atilla İlhan'ın şiirindeki temalar, dil ve biçim bakımından gösterdiği değişiklikler, şiirindeki evrelerden söz ediyorduk. Bu noktadan devam edebiliriz bile de ama.
Olur. Öncelikle söylediğiniz gibi onun biz tema, dil ve biçim bakımından neden değişim gösterdiği ve 1941 ile 54 arasındaki şiirinin İkinci Dünya Savaşı etkilerinde olduğu, 55-68 arasındaki Yasak Sevişmek kitabı yayınlandıktan sonraki evrenin daha farklı bir seyir izlediği ve 68 sonrasından vefat ettiği 2005 yılına kadar ayrı bir evre olduğu ve bu evrelerde temaların ve dilin yer yer farklılık değişik gösterdiğini söyledik.
Ama bu çok değişmeyen bir ilkesi vardı. O hangisiydi?
Toplumcudur kendisi.
Toplumcu olması.
Toplumcu bir şairdir.
Evet.
Türkiye'li şairim der. 68 sonrasında Atilla İlhan şiirini form ve söyleyiş çerçevesinde yeni arayışlarla kaleme alıyor. Artık duygu yoğunluğunun yerini sanat hünerleri, şairlik yetenekleri almaya başlıyor. Artık o zamana kadar edindiği bilgi birikimi, söz sanatlarındaki marifeti, klasik edebiyatımıza, Batı edebiyatına karşı duyduğu ilginin karşılığı olarak, meyvesi olarak onları okuduktan sonra edindiği tecrübe, burada öğrenmiş olduğu biçimler artık Atilla İlhan'ın şiirini süslemeye başlıyor. Az önce ifade ettiğim üzere duygu yoğunluğu yerini artık biçim olarak bir yüksek hassasiyet sahibi sanatçının, zanaatkarın daha doğrusu nasıl şiirini ilmek ilmek işlemiş, bunu konuşacağız. Bir tarafta hatıraları, geçmişte yaşanan tutuklanmaları, gerilimleri gözden geçiriyor Atilla İlhan. Böylece toplumsal problemleri kendi süzgecinden geçiriyor ve bu problemleri okura sezdiriyor. Bakın, dayatmıyor, sezdiriyor. Bu çok önemlidir. Bir şairin herhangi bir düşünceyi, herhangi bir duyguyu okuruna dayatması başka bir şeydir. Ama sezdirmesi başka bir şeydir.
Peki o zaman o aradaki üslup farkından bahsedelim mi? Biraz daha benim de aklımda canlansın istiyorum.
Tabii.
Dayatsa nasıl olur?
Daha didaktik, emir kipi şeklinde cümlelere rastlarız. Örneğin Tanzimat dönemi şiirlerine baktığımızda, bunu konuşmuştuk ilk haftalarda.
Evet, evet.
Oradaki şiirleri, Namık Kemal şiirlerini, Şinasi şiirlerini, Ziya Paşa şiirlerini hatırlayan dinleyenlerimiz anımsayacaktır.
Didaktik, anladım. Daha
fakat burada doğrudur. Burada artık Atilla İlhan bu fikri benimsemiyor. Sezdirme yoluna gidiyor. Edindiği tecrübeleri ya da sahip olduğu düşünceleri dayatmaktan çok, insanlara kabul ettirme arzusundan çok sezdirme, onları haberdar etme gayreti içerisinde. Bir tarafta insan hayatını ve tabiatını sorguluyor Kaptan. Hayatın anlamını araştırma söz konusu bu dönemde. Yine bu dönem, yani 68 sonrası dönem, şiirlerinde cinselliği bireysel diyalektiğin bir parçası sayma ve bu çelişkileri konu alarak tarihin yeniden yorumlanması demek olan tarihsel dönemleri şiir sentezi içerisinde sunma gayretleri dikkat çekiyor.
O zaman direkt aklıma gelen şey mitolojik kavramların, tanrıların bu şiirlerde yer alması.
Tabii ki. mitolojik ögelere çok sık başvuruyor. Tarihi ögelere çok sık başvuruyor. Felsefi ögelere çok sık başvuruyor Atilla İlhan. Onun şiirini güçlü kılan yanlardan birisi de bu zaten. Ortaya böyle bir çeşni koyabilmiş olması. Farklı alanlardan etkilenerek, farklı alanları kullanarak oradaki tecrübeleri şiire aktarabilmesi büyük yetenek gerçekten. Ona göre zaten her sanatçının bir metodu var. Ve kendisinin metodu da toplumcu metot. Kendi deyimiyle söylüyorum. Böyle ifade eder. Atilla İlhan bu çizgisini oluştururken Türk toplumunun dinamiklerini hiçbir zaman göz ardı etmemiş. Bilakis toplumcu çizgisini kurarken, oluştururken Türkiye'nin özel koşullarını göz önünde tutmak gerektiğini savunmuş. Bizim önyargılarımızdan tutun, geleneklerimiz, göreneklerimiz, alışkanlıklarımız, hassasiyetlerimiz, bütün bu ögeler Atilla İlhan için toplumcu metodunu oluştururken kriter olmuş. Ayrıca şiirin kelimelerle değil, imgelerle yazıldığını bilen şairler için kelime diyalektik bir ilişkiler yumağıdır Atilla İlhan'a göre. Burada ne demek istiyorum? Burada şunu demek istiyorum. Bu toplumcu şiir oluşturulurken kelimeler çıplak olmamalı. Her kelime bir anlam ifade etmeli, bir imgeye dönüşmeli ve bu imgeler mümkünse bize ait imgeler olmalı. İmgelerle yazıldığını bilen şairler şiirin bir kere anlatacağı imgeyle ikinci aynı imgeyi anlatmakla görevli öteki kelimelerle. Üçüncü mısra içindeki özel şiir içinde genel ses uyumuyla. Dördüncü olarak da imgeler arası birlik ve karışıklıkların gelişme süreciyle bağlantılı. Çünkü kelimenin önemi imgenin somutlaşmasında oynayacağı role göre değişiyor. Bir kelime imgeye dönüşürken nasıl görsel bir ürün ortaya, daha doğrusu o görselliği ortaya koyamazsa zayıf kalıyor kelime. Fakat bir kelime kendi manası dışında kullanılıp başka bir görselliği ortaya çıkardığında bir imgeye dönüşüyor. İşte Atilla İlhan bunu çok iyi başarmış bir şairdir. Bu görüş esasen imgeyle olan diyalektik bağın görüşü garip akımına karşı çıkıyor. Meseleyi buraya bağlamak için az önce o ifadeleri kurdum.
Peki özür dilerim sözünüzü bölüyorum ama garip akımına karşı çıkıyor ama bir de ondan sonra siz ikinci yenilerden bahsetmiştiniz.
Evet.
Ona daha sert çıkacak. Oo, hadi bakalım.
Şimdi şöyle 1940'ların şiir ortamını birinci yenicileri yani garip akımını anlatırken konuşmuştuk. O yıllarda şiirdeki dili sadeleştirme, biraz daha mizahi bir dil, alaycı bir dil kullanarak şiiri toplumsallaştıralım derken aslında toplumsallaşmaktan uzaklaştırdığına inanıyor Atilla İlhan birinci yenicilerin. Ve bu yönden karşı çıkıyor. Diyor ki şiir yüksek estetik ister, şiir bir yüksek sanattır. Şiire alelade yaklaşamazsınız. Diyor ki bu arkadaşlar şiire alelade yaklaşmışlar. Zaten mavi akımı da Atilla İlhan'ın başını çektiği ve 1952'de Ankara'da yayımlanmaya başlayan Mavi isimli dergi etrafında toplanan diğer şairlerin de iştirak ettiği, birazdan isimlerini söylerim. İlk olarak birinci yenicilere karşı çıkıyor bunlar. Daha sonraları Atilla İlhan tek başına ikinci yeninin karşısında duruyor. İkinci yeni ile birinci yeniye karşı çıkma gerekçeleri biraz farklı. Birinci yenicilere karşı çıkma sebebi şiirde kullandıkları dil, üslupları onları ciddiyetsiz görüyor. Tamam. İkinci yenicilere karşı çıkma sebebi ise onları bireysel olmakla suçluyor.
Yani orada toplumsallıktan yok diyor.
Doğrudur. Onlarda diyor toplumsal metot yok. Toplumsal metot olmadan şiir kurulamaz diyor. Ve hatta diyor
orada
ki...
Orada dille ilgili bir sıkıntısı yok.
Yok. Dili çok kapalı görüyor. Dil konusunda eleştirdiği şey şu. İkinci yeni şiirinin dilini artık imgeyi de aşan, imgeyi de boğan çok kapalı bir anlatıma dönmüştür diyor. Ve bu kadar kapalı şiir bir şey anlatmaz diyor. Hani bu kadar kapalı şiir, bu kadar anlaşılması güç şiirler duyguyu da veremez diyor. O yönden eleştiriyor. Cemal Süreya buna karşı çıkıyor mesela. Diyor ki Atilla İlhan ikinci yenicileri bireysel olmakla suçluyor. Aslında Cemal Süreya orada şu şekilde karşı çıkarak Atilla İlhan'ı onaylamış oluyor. Diyor ki evet biz birbirimizi tanımıyoruz. Edip'le diyor Sezai bir kere ömrü hayatı boyunca yan yana gelmemiştir diyor. Edip Cansever'le Sezai Karakoç kastediyor. Ben diyor sadece Turgut'u tanırım, Ece'yi uzaktan tanırım diyor. Hani onların arasındaki ilişki de ikinci yeni dediğimizde sanki bu ikinci yeni şairleri Turgut Uyar, Ece Ayhan, Edip Cansever, Cemal Süreyya, Sezai Karakoç sanki aynı masada oturan adamlarmış gibi algılıyoruz ama aslında öyle değil. Hakikaten bu isimlerin birçoğu birbirini tanımıyor. Ömrü hayatlarında birbirlerini görmemişler bile. Atilla İlhan buna karşı çıkıyor. Diyor ki bunlar bireysel tavır takındıkları için kolektif bir çabanın ürünü değiller. Ve şiirleri ayrı ayrı değerlendiriliyor. Toplumsal olmaktan uzaklar, toplumsal dertlerimizi yeterince anlatamadılar. Şiiri de bambaşka bir yere götürdüler diye çok sert biçimde karşı çıkıyor. Dolayısıyla Atilla İlhan'ın birinci yenicilere ve ikinci yenicilere neden karşı çıktığını bu şekilde izah etmeye çalıştık. Evet. Mavi isimli dergiden bahsetmiştim. O Atilla İlhan öncülüğünde toplanan isimler Ferit Etgü, Orhan Duru, Özdemir Nutku, Ahmet Oktay, Demirtaş Ceyhun, Demir Özlü, Tahsin Yücel gibi sanatçıların oluşturduğu bir edebi topluluk, Mavi Akımı.
Dilerseniz ben bir şiir okuyayım dinleyenlerimiz için. Tabii ki. Atilla İlhan şiiri, Sen Beyaz Bir Kadınsın. Asıl büyük sarhoş benim uzaktaki. Ben ki tek damla şarap içmedim. Ekmeğin beyaz, zeytinin siyah olduğunu biliyorum. Asıl büyük sarhoş benim uzaktaki. Benim kusturucu sarhoşluğum yoksulluğu. Yüzüme bakmasan da, yağmura düşürsen de gözlerini, gözlerime bakmasan da ne kadar, o kadar aydınlığın gökyüzüme uzanıyor. Uykularımda nefesinin sıcaklığı o kadar. Hangi akşam kapımı çalan sen değilsin? Sen değil misin gizli bir kıvılcım gibi göz bebeklerimde duran? Umutsuzlandığım her akşam senin rüzgarın almıyor mu uğultulu yorgunluğumu? Yoksulluğun eşiğinde kapaklandığım zaman ellerimden sımsıkı tutmuyor mu senin iyimserliğin? Ben bu tezgahı kurdumsa senin için kurdum. Senin için dokuduğum basma ve pazen, denizin yeşilinden süzdüğüm balık, göğün mavisinden çaldığım kuş senin için. Felsefe okudumsa, iktisat okudumsa gece yarıları, boğazım kurumuş, içim bir kalabalık, sıcacık mısralar okudumsa Yunus'tan, senin için okudum gece yarıları. Sen beyaz bir kadınsın uzaktaki. Gözlerin aklımdan çıkmıyor. Sen beyaz bir kadınsın. Karanlıkları dinleyen uzaktaki. Sarmaşıkları duyuyor musun rüzgarda? Yorgun başını üşümüş yastığına koyuyor musun? Uyuyor musun? Atilla İlhan'ın şiirlerindeki önemli farklılıklarından birisi de şiir formu içerisinde tarihsel dönemleri biraz daha farklı bir şekilde yorumlaması, değil mi?
Muhakkak öyle. Onun şiirlerindeki önemli değil, hatta en önemli farklılık da diyebiliriz. Tarihsel dönemlerin şiir formu açısından yeniden yorumlanması. Bu ne demek? Bu tarz şiirlerin ilki örneğin Gavur Dağları'ndan rivayet olarak kabul ediliyor. İkinci Dünya Savaşı destanı olma gayesiyle kaleme alınmış olan Şafak Vakti Dünya ve onun devamı olan Yeraltı Ordusu'nda duyumlar çevresinde İkinci Dünya Savaşı'nın insanlarda meydana getirdiği çöküntü sezdiriliyor. Ben Sana Mecburum'un Cehennem Dairesi bölümünde ise çağrışımlar vasıtasıyla tarihsel gezintiye çıkarılıyor okuyucu. Yasak Sevişmek isimli kitabın Şehnaz Faslı bölümündeki Eski Rumeli, Hasköy Bahriye Kahvesi, Bir Özge Muammer Bey serilerinde ise Türk milletinin Balkan Savaşı yıllarından itibaren yaşadığı acılı dönem işleniyor. Yasak Sevişmek'teki Ç koçaklaması da Türk tarihinin belli dönemlerini o dönemlere uygun nazım şekilleri içerisinde konu ediniyor.
Ç koçaklaması nedir?
Ç koçaklaması bu Yasak Sevişmek kitabının içerisinde yer alan ve o dönem birinci, özellikle birinci Balkan Savaşı yıllarının acısını ve kahramanlığını anlatmak için Atilla İlhan'ın oluşturduğu şiirlerden bir tanesi. Aynı zamanda o bölümün de adını taşır. Bu şiirlerde biz form olarak da böyle yanık, eski Türk şiirlerinde olan sagu deriz, ağıt deriz ya da koşma. Bu formları görürüz. O formları tabii Atilla İlhan birebir kullanmamıştır, yorumlamıştır. Aynı zamanda onun Türk tarihinin belli dönemlerini o dönemlere uygun nazım şekilleriyle konu edinmesi de Atilla İlhan'a bir farklı yön kazandırıyor. Çünkü her döneme hakim olup divan dönemi, halk dönemi, modern dönem diye tabir edebileceğimiz içinde yaşadığı dönem her dönemin nazım şekillerine hakim olup o nazım şekillerine göre temayı nasıl seçtiyse nazım şeklini de ona göre uyarlaması Atilla İlhan'ı bir adım öne çıkarmıştır diyebiliriz.
Peki bu söyledikleriniz örneğin bana şeyi çağrıştırmalı mı sizce? Atilla İlhan şiirlerinde kahramanlık öyküleri de var mıdır?
Tabii ki de vardır.
Tamam.
Muhakkak vardır.
Sevgili dinleyenlerimiz, evet, kahramanlık temasının da olabildiğini duyduk ama elbette aşk teması her zaman çok farklı bir yerde onun şiirlerinde. Atilla İlhan'ın kendi sesinden dinleyelim istiyoruz. Ne Kadınlar Sevdim şiiri.
Ne kadınlar sevdim, zaten yoktular. Yağmur giyerlerdi sonbaharla bir. Azıcık okşasam sanki çocuktular. Bıraksam korkudan gözleri sislenir. Ne kadınlar sevdim, zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir. Hayır, sanmayın ki beni unuttular. Hala ara sıra mektupları gelir. Gerçek değildiler, birer umuttular. Eski bir şarkı, belki bir şiir. Ne kadınlar sevdim, zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir. Yalnızlıklarımda elimden tuttular. Uzak fısıltıları içimi ürpertir. Sanki gökyüzünde bir buluttular. Nereye kayboldular, şimdi kim bilir? Ne kadınlar sevdim, zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir.
Evet, akla ilk gelen şey aşk şiirleri elbette. Evet. Atilla İlhan deyince işte kendi sesinden dinlemiş olduk böylelikle Ne Kadınlar Sevdim şiirini. Çok güzel aşk şiirleri yazdığı söyleniyor. Okuyoruz da zaten, söyleniyor demeye gerek yok. Ama sadece aşk şiirleri değil elbette.
Muhakkak. Atilla İlhan şarkı, kaside, gazel gibi nazım şekillerinden, divan edebiyatının nazım şekillerinden yararlanmış. Halk edebiyatının koçaklama, koşma, ağıt gibi şekillerinden yararlanmış. Hı. Fakat sizin de söylediğiniz üzere Atilla İlhan denilince ilk akla gelen aşk şiirleri. Çok güzel aşk şiirleri yazdığı doğru, fakat Atilla İlhan aşk şiirlerinden ibaret değil. Bu hususu vurgulamaya çalıştık. İşte bu algı Atilla İlhan şiirindeki yaklaşımı da gösteriyor aslında. Tıpkı Can Yücel şiirinin küfürden ibaret olduğu, Neyzen Tevfik şiirinin sadece hicivden ibaret olduğuna dair görüşler vardır. Atilla İlhan şiiri de böyledir. Fakat Atilla İlhan şiirinin ne kadar geniş bir yelpazede açıldığını bilip onun aşk şiirlerinden lezzet almak gibisi yoktur. Gerçekten Atilla İlhan çok büyük bir romantik şairdir.
Peki nasıl kadınlar çıkar karşımıza Atilla İlhan
şiirinde? Atilla İlhan'ın şiirlerinde hep muhayyel, eskilerin tabiriyle söylüyorum, hayali kadınlar çıkar.
Yoklar aslında o kadınlar.
Aslında yokturlar. Benim Mahbube'ye öykünmemdeki o alt psikoloji de aslında buradan gelir diyebilirim. Olmayan kadınlar vardır Atilla İlhan şiirlerinde. Vapurda rastlaşır onlarla, sokakta denk gelir, çarşıda, pazarda, her yerde karşısına çıkabilen ama bazen Atilla İlhan'ın kendisi isimlendirdiği, bazense ismi olmayan kadınlardır bunlar. Öyle. Ne kadınlar sevdim zaten yoktular.
Yoktular, evet.
Bir itiraf niteliğindedir. Ya da hiç kimse misin, bilmem ki nesin dediği kadınlardır bunlar. Hayal ile gerçeğin iç içe geçtiği kadınlardır. Karşılıksız ve ulaşılmaz aşklardır. Zaten bu duygu yüceltir Atilla İlhan şiirindeki aşkı.
Bir de modern kadınlar değil mi hepsi de?
Tabii ki de. Ben sana mecburum bilemezsin. Aysel git başımdan, ben sana göre değilim. Vurdun kanıma girdin, itirazım var. Belki gelmem gelemem, 5 dakika bekle git.
Ve şarkısı var Yaşar'da.
Evet, hani bu şekilde bu dizeler, bu mısralar az önceki görüşümü ispat eder diye düşünüyorum.
O zaman bu böyle varlar, yoklar aslında, tamamen hayaliler. İşte tam da buna ışık tutacak bir şiir var sevgili dinleyenlerimiz. Yine Atilla İlhan'ın kendi sesinden dinleyeceğiz. Sen benim hiçbir şeyimsin.
Sen benim hiçbir şeyimsin. Yazdıklarımdan çok daha az. Hiç kimse misin, bilmem ki nesin, lüzumundan fazla beyaz. Sen benim hiçbir şeyimsin, varlığın yokluğun anlaşılmaz. galiba eski liman üzerindesin. Nasıl karanlığıma bir yıldız olmak, dudaklarınla cama çizdiğin en fazla sonbahar otellerinde üniversiteli bir kız uykusu bulmak, yalnızlığı öldüresiye çirkin, sabaha karşı öldüresiye korkak, kulağı çabucak telefon zillerinde. Sen benim hiçbir şeyimsin. Hiçbir sevişmek yaşamışlığım henüz boş bir roman sayfasında. Hiç kimse misin, bilmem ki nesin. Ne çok çığlıkların silemediği, zaten yok bir tren penceresinde. Sen benim hiçbir şeyimsin. Yabancı bir şarkı gibi yarım, yağmurlu bir ağaç gibi ıslak. Hiç kimse misin, bilmem ki nesin. Uykumun arasında çağırdığım çocukluk sesimle ağlayarak. Sen benim hiçbir şeyimsin.
Peki Atilla İlhan şiirlerinde karşılaştığımız kadınları anlattık ama bir de şehirler var değil mi?
Şehirler var. Buna da değinmiştik aslında ilk programda.
Evet.
Atilla İlhan'ın şiirinde üç kent göze çarpar. İzmir, İstanbul ve Paris.
Uğradığı Ankara yok mu?
Ankara'yı almamış. Ankara'ya daha ciddi yaklaşıyor Atilla İlhan. Hmm. Ankara'dayken verdiği röportajlar daha ciddi. Memleket meseleleri, tarihi meseleler. Ben hatırlıyorum kendisiyle tanışmak keşke nasip olsaydı ama
keşke.
Onunla tanışmış, uzun yıllarını geçirmiş isimlerle tanışmak nasip oldu bana da.
Öyle mi? Kimler mesela?
Onlar anlatırdı. Mesela benim de her ay yazmaya çalıştığım ya da vakit buldukça yazmaya çalıştığım Ayarsız dergisi var. Edebiyat dergisi. Onun genel yayın yönetmeni var Ragıp Vural. O mesela eskiden 2023 dergisini çıkarıyordu ve 2023 dergisini çıkarırken Atilla İlhan'la mükemmel bir röportaj yapmış. Ondan bahsederdi. Yaklaşımından bahsederdi. Oturup kalkmasından bahsederdi. Sadece o röportaj üzerinden bile heyecanlanmıştım. Hani Atilla İlhan'la röportaj yapan bir insanla
tanışıyor olmak bile güzel
bir şeydi. Beni heyecanlandırmıştı.
Evet.
Dolayısıyla böyle
şehirlerde kalmıştık.
Bu açıdan bakarsak Atilla İlhan şiirlerinde İzmir, İstanbul, Paris var fakat Ankara yoktur diyebiliriz. Çok nadir vardır.
O yüzden zaten İstanbul'a dönmüş.
Çok nadir vardır.
Baktı
doğrudur.
Üretkenliğini evet. etkileyecek
evet.
belki de.
Muhakkak. Bu üç kenti karşılaştırdığımızda Atilla İlhan'ın en güzel şiirlerini İstanbul'da yazdığını söylemek herhalde yanlış olmaz diye düşünüyorum. Bir yazara göre, ismini anımsayamadım şu an, Atilla İlhan'ın şiirsel başkenti İstanbul, düşünsel başkenti ise İzmir. Güzel bir tarif.
Çok.
Atilla İlhan şiir de işte bu düşünsel ve şiirsel başkentlerin toplamı oluyor.
Çok güzel. Peki Kaptan'ın şiirindeki gayesi ne?
Onun şiirindeki gayesini kendi ifadeleriyle söylemek yerinde olur diye düşünüyorum. Onun şiirdeki gayesi garipçilerin batı kırması ya da kenar mahalle ağzına karşı halkçı ve toplumcu şiir. Halk yığınlarını sarabilecek geniş soluklu bir koçaklama şiiri tutturmak istiyorum diyor. Şiirdeki gayesi bu. Buradan ne anlıyoruz?
Bunu
buradan,
bulmuş mudur?
Bu. Bunu kesinlikle bulmuştur diyorum ben. Bulmasaydı bu kadar konuşamazdı bence.
Peki kim kaldı şiiri? Örneğin bu tanıma uyacak bir şiir midir?
Muhakkak tanıma uyar. Hatta tam yerindedir.
Tam yerinde o zaman sizin sesinizden dinlesek?
Bir kıtasını okuyabilirim.
Çünkü uzun değil mi?
Evet.
Tamam.
Uzun bir şiirdir.
Sizin uygun gördüğünüz kadarını okuyalım.
Silah atılmıyor, güvercin şakırtısıdır. Şafakta yaldızlanan, şadırvanda su, ıhlamurlarda ezan. Görkemli bir namaz uğultusu. Heyhat, Hamza Bey Camii Şerifinden kim kaldı? Kim kaldı eski Selanik'ten? Laternalar sustu, sürahiler tenha. Tek kibrit çakılmıyor. Kim kaldı İttihat ve Terakki'den? Diye giden bir şiirdir bu.
Evet.
Şimdi... Ve güzel bir koçaklamadır bence.
Çok.
Biçim olarak olmasa da, tema olarak, anlatış olarak, ses olarak o coşkuyu vermesi açısından.
Sizin de yüreğinize sağlık.
Teşekkür ederim.
Bledeyaman aslında sonuç olarak Atilla İlhan'ın Türk şiirinin hiç sönmeyecek kutup yıldızlarından olduğunu söylemek mümkün herhalde değil
mümkündür.
Mi?
Mümkündür. Muhakkak mümkündür. O edebiyat evrenimizin en nadide köşelerinden bir yerde duran bir isimdir. O şiir deryasının iflah olmaz toplumcu, halkçı kaptanıdır. Kaptan lakabı da nereden gelir onu söyleyerek bitireyim sözlerimi.
Tamam.
Özellikle lisedeyken taktığı şapkası ve gözlüğünden dolayı arkadaşlar ona kaptan diye takılırlarmış. Bir gemi kaptanına benzetirlermiş.
Şapka türü de öyle ama.
Doğrudur. Zaten bu kendisi kaptan beşlemesi var. O şiirlerinde de bu süreci anlatır. Yakışıyor gerçekten de. Kaptan evet. Mahlas da yakışıyor. Evet. Şiirdeki kaptanımızdır diyebiliriz.
Evet. Peki o zaman sevgili dinleyenlerimiz Pia şiirini kendi sesinden dinleyelim üstadın. Ve sonrasında da biz sizlere veda ediyor olalım. Bilede Yaman, Feray Uz birlikte hazırlıyorlar programı. Aslı Yıkılmaz'la çalıştık teknik masada. Ve ben Yasemin Pamukçu. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.
Ne olur kim olduğunu bilsem Pia'nın. Ellerini bir tutsam, ölsem. Böyle uzak uzak seslenmese, ben bir şehre geldiğim vakit, o başka bir şehre gitmese. Otelleri bomboş bulmasam, içlenip buzlu bir kadeh gibi, buğulanıp, buğulanıp durmasam. Ne olur? Sabaha karşı rıhtımda çocuklar Pia'yı görseler, bana haber salsalar, bilsem, içimi büsbütün yıldız basar, bir hançer gibi çıkıp giderdim. Ben bir şehre geldiğim vakit, o başka bir şehre gitmese, Singapur yolunda demeseler, bana bunu yapmasalar, yorgunum. Üstelik parasızım, pasaportsuzum. Ne olur sabaha karşı rıhtımda seslendiğini duysam Pia'nın, sırtında yoksul bir yağmurluk, çocuk gözleri büyük büyük, üşümüş, ürpermiş, soluk. Ellerini tutabilsem Pia'nın, ölsem, eksiksiz ölürdüm.
Ben, Türkiye'li şair Atilla İlhan, insan evvel insana hir demişim ve hürriyet insanları coşturasıya.
Şiir gemisi.